Ayrım 26.
Sonra Furi, Deborah'ın arkasında duran gözcü hemşireyi görünce ona neden Deborah'la birlikte geldiğini sordu ve yanıtını aldı. Hemşire dışarıda beklemek üzere bürodan çıkınca Furi, Deborah'ın iyi bildiği ve daha görmeden ürküp çekindiği o sorgulayıcı bakışını yöneltti Deborah'a. Her zaman uyarıcı bir takım belirtiler oluyordu. Neden böyle bir şey olacağı konusunda bir açıklama. Belki de bu şey senin yardıma gereksinmen olduğunu biliyordu. Bu yardımı isteyebileceğin bir mesafedeydin. Ama reddedilme korkusuyla yekten bunu istemeye cesaret edemedin. Ama gelişi çok ani ve acımasızca oluyor. Ve böylesine ani ve şiddetli olduğuna göre nasıl iyileşiyor olabilirim ki? İyileşmeye ve dünyayla bağlantı kurmaya karşı çıkan bu savunma mekanizmaları artık son siperlerinde savaşıyorlar. Hastalığından ne kurtarılabilirse hepsini kurtarma yönünde umutsuzca bir çaba da var tabii. Deborah ona okul meselesini, nasıl korktuğunu, kasabanın engin sessizliği içinde 3 yıl geçirme düşüncesi karşısında nasıl bir umutsuzluğa düştüğünü, nasıl bunun önceden kararlaştırılmış bir şey olduğu düşüncesine kapıldığını ve bir kurban olmanın getireceği kilit adım kilit sürecini anlattı. Sonra sosyal hizmet görevlisiyle karşılaştığı ve onun önerisini duyduğu bölüme gelip nasıl ansızın bağışlayıcılığın ve umudun açığa çıktığını, eğrilerle karşılaşınca nasıl yere çöküp hiçbir uyarı almadan kendini kaybettiğini anlattı. Kuyunun ortaya çıkışını betimlerken ansızın kuyuda farklı bir şey olduğu düşüncesine kapıldı. Bir şey, garip bir şey. Ne gibi garip bir şey? Şey, eskiden Yuri mantıklı ve anlaşılabilir olan yerdi. Dünya ise kargaşa içinde olan yerdi. Kaçışı sağlayan bir dizi formül vardı. Bu formüller giderek karmaşıklaşıyordu gerçi. Ama her zaman ne oldukları önceden tahmin edilebiliyordu. Evet, şey, dünyaya katılmaya başladığımda sanki Yuri ne olursa olsun biz öbür tarafa geçeceğiz dedi. Dünya mantık ve yasadan uzakken biçim ve neden sonuç ilişkilerinin olduğu yer Yuri'ydi. Dünya mantıklı bir yer olmaya başlayınca Yuri neden göstermekten tamamen vazgeçti. Evet dedi Furi, öfkesini belli etmeden onu tatlı tatlı paylamak istediği zamanlar yaptığı gibi sevecen bir tavırla konuşuyordu. Bu iki dünya arasında gidip gelmekten ne zaman vazgeçeceksin? Buna henüz hazır değilim diye bağırdı Deborah. Pekala dedi Furi, yumuşak bir sesle. Ama şu çifte vatandaşlıktan vazgeçmedikçe dünyayı bütün olanaklarıyla birlikte tam anlamıyla hiçbir zaman kavrayamayacaksın. Deborah ansızın bir ürkü kasırgasına tutuldu ve yüreği bu kasırgadan sarsılmaya başladı. Yavaşça Entrebu'ya seslendi. Entrebu da çabucak gelip varlığıyla ona yeniden güven kazandırdı. Acı çek kurban, bildik Yuri selamı. Son zamanlarda bana yalnızca tehdit altında olduğun anlarda güzellikler sunduğun doğru mu diye sordu Deborah. Entrebu'nun o alaycı yarım gülümsemesinin ortaya çıkmasını bekliyordu. Oysa Entrebu gülümseyeceği yerde irkilmişti. Acı bana. Deborah bu davranış karşısında şaşaladı. Acısını çektiğin şey nedir? Yanmak. Ama ateş seni yakıp kül etmez ki. Sen insan ateşinin ulaşamayacağı yüce bir varlık olduğun sıralarda ben de senin gibiydim. Şimdi alevler seni yaktığı için beni de yakıyorlar. Entrebu kesik kesik soludu ve Deborah onun kendi ateşiyle aydınlanan yüzünün üst düzlemlerinin ter ve gözyaşlarından pırıl pırıl parladığını gördü. Ah diye haykırdı onun adına. Bunun üzerine Entrebu gözlerini yeniden ona doğru çevirdi. Görüyor musun, benimle katlanıyor, benimle paylaşıyorsun. Biz seninle tek ses, tek bakışız. Yeryüzündeki herhangi biriyle hiç böyle bir paylaşımı gerçekleştirebileceğini umut ya da hayal edebilir misin dedi Entrebu. Ve sonra Yuri de dünya için kullanılan el diliyle bir kargaşa ve terk işareti yaptı. Nerelere gittin diye soruyordu Furi, beni de al yanına. Entrebu ile birlikteydim. Dünyada zaman zaman tehlikeli ve çarpık da olsa yasa ve mantık var belki. Savaşımı gerektiren şeyler ve tanrıların bana öğretemediği matematik gibi konular da var. Ama başka nerede? Gözleri ansızın yaşlarla dolmuştu. Onlarla aramdaki paylaşımı başka nerede bulabilirim? Bu gözyaşları nedir diye sordu Furi. Sesi gene çok yumuşaktı. Deborah Furi'ye baktı ve ortak formüllerinin Furi ile ikisinin oluşturduğu formülün başlangıç sözcüklerini tanıdı. Ve elinde olmadan gülümsedi. 10 tane birim. 4'ü kendine acıma, 3'ü Yuri'nin dediği gibi sert kabuk ve biri de umutsuzluk. Yalnızca 8 etti, gene o formül. Ve ikisi çeşitli şeyler için, Yine gülümsediler. Görüyorsun dedi Furi. Tanrılarınla anlaşabildiğin gibi benimle de anlaşabiliyorsun. Doğamı, yaratılışımı hiçbir zaman gizlemedim senden. Ama her zaman içinde yaşadığımız bu dünyanın bir temsilcisi olduğumu ve bu dünya için seninle birlikte savaştığımı unutuyorsun bazen. Sonra dünyanın ne denli tipik bir üyesi olduğunu göstermek istercesine burnunu çekti. Şu sert kabuk dediğin şey nedir? Şey, hastaneye ilk geldiğimde hiç de mutsuz değildim. Hiçbir şeye ilgi duymuyordum ve bu bana bir çeşit huzur veriyordu. Sonra siz ilgi duymama yol açtınız ve ben bir şeylerle ilgilenmeye başlar başlamaz Yuri beni cezalandırınca umutsuzluğa düştüm. Yuri'ye bana acıması için yalvardığımda, "Entrebu, umudu özünden kabuğuna kadar yiyip bitirdin sen," dedi. Bunun üzerine o eski kabuğun kuruyup büzülmesini, sertleşmesini ve sonunda fırlatıp atılmasını seyrederek yaşamak zorunda kalacağımı düşünmüştüm. Entrebu zaman zaman bu imalı sözü kullanır oldu. Ama ben yaşadığımın, gerçekten yaşadığımın ve dünyadaki insanlarla aynı maddeyi taşıdığımın bilincine varınca o kuru kabuğu çiğneyeceğimi, hem de bu kabuk bana besin verene kadar çiğnemekten vazgeçmeyeceğimi söyledim ona. Koğuşa dönerek herkesi büyük bir düş kırıklığına uğrattığımda Entrebu, "Bu sert kabuk dişlerini kırıyor. Niye şunu tükürüp fırlatmıyorsun?" dedi bu kez. "Peki bu konuda ne düşünüyorsun?" "Bana pek bir şey vermiyor gibi görünüyor ama çiğnemeyi bırakamam artık," dedi Deborah. "Bir dünyalının reflekslerini ve içgüdülerini taşıdığıma göre bu işten kaçamayacağım galiba." Sonra utangaç utangaç gülümsedi. Bir itiraftı bu çünkü. Değerli bir itiraftı ama bir gün bu yüzden başı derde de girebilirdi. "Ona bir anlatabilsem," diye düşündü Furi. "Çölde doğup büyümüş bir insana daha görmediğin nice bereketli... Şey, hastalar bana kızgın tabii. Görevliler de biraz düş kırıklığına uğramış gibi. Bugün aşağıya inip Doktor Haley ile görüşeceğim." "Ya, özel bir şey mi?" "Hayır, sosyal hizmet görevlisine o konuyu hala düşündüğümü ve sözünü ettiği o yerlerdeki kişiler beni kabul ederlerse onların hazır olduğu an benim de hazır olacağımı söylemesini isteyeceğim ondan. İstek formu. Tarih 3 Eylül. Hasta Balu Deborah. Koğuş D. Koğuş yöneticisi Doktor Haley. Tarih 5 Eylül. Saat 8.30. Bir elbise kentte giyilebilecek tipte. Bir çift çorap. Bir çift ayakkabı. 27 pensli tipte bigudi. Bir palto. Bir ruj. $80 varoş hattı için otobüs ücreti. Sosyal hizmet görevlisi ve kendisi için. 4 kent içi otobüs jetonu. Sosyal hizmet görevlisi ve kendisi için. Yukarıdakiler hastanın pansiyonundaki odasından alınıp getirilecektir. İmza Haley. 29. Bölüm. Bir mucize gibi yeryüzünde yaşayanlar Deborah'ın gereksinmesinin ne olduğunu anlamışlardı. Deborah bu özel sorunun yazılı bir yasa kapsamına girecek kadar yaygın bir sorun olduğunu keşfetmişti. Okullar idare heyetine lise derslerindeki yeterliliğini kanıtlayabilirse 3 yıl boyunca o kocaman taş binaya gitmek zorunda kalmadan lise diplomasına denk bir sertifika alabilecekti. Hastane ile kentteki özel yetiştirme okulu arasındaki gidişi 2 saat, dönüşü de gene 2 saat süren uzun yolu kat etmeyi becerebilirse hiçbir zaman ile belki arasında daha çabuk aşılabilecek ve daha az tehlike taşıyacak bir köprü kurulabilirdi. Deborah çalışmaya koyulduğunda şaşkın ve kuşku dolu bir haldeydi. Sonra dengesine kavuştu ve kitaplarını alıp içlerine daldı. Sayfaların içine gömülerek tıpkı bir balina gibi önce dibe dalıyor, sonra yüzeye çıkıp bir soluk alıyor ve yeniden derinlere dalıyordu. Her gün ikişerden 4 saat süren gidiş gelişin tehlikeli uyuşturuculuğuna karşın savaşımı direngenlikle sürdürmesinin verdiği kıvanç ona gereksindiği gücü kazandırıyordu. Bütün gücüyle çalışmanın ve okula gidip gelmenin zorluklarına dayanmaya çalışıyordu. Zamanla öğretmenler onun ayrılık duvarında küçücük bir gedik açmayı başardılar. Okula B koğuşundan gidip geldiği ay boyunca hemşire onu her sabah tan ağrırken kaldırdı. Sabahları okula gitmek üzere hazırlanmadan önce doktor buyruğuyla bir fincan kahve ilaçlı içmesine izin verilmişti. Hiç yılmadan her sabah erkenden kalktığı ilk haftanın sonunda gece hemşiresi kendiliğinden kahvenin yanında bir tostla bir bardak meyve suyu da vermeye başlamıştı. Deborah bu küçük ekstraların simgelediği saygıdan onur duyuyordu. Olağan dışı olanlar dışında bütün hastane görevlileri salt gerekli olan şeyleri verme eğilimindeydiler gerçekte. Ama son zamanlarda sabahları elinde okul kitaplarıyla güvenirlik yansıtan akıl sağlığı simgeleri, kapıda durup kapının o kocaman akıl hastanesi anahtarıyla açılmasını beklerken, hasta bakıcı haydi güle güle bakalım, hatta iyi günler demeye başlamıştı. Deborah böyle küçük ekstralar sayesinde koğuşta belli bir onur ve konum kazanmıştı. Yeniden pansiyondaki odasına geçip hastaneye yalnızca akşam yemekleri ve terapi seansları için gelmeye başlayınca, yürüdüğü yollara düşen gölgesini gökten inen akşamların yanı sıra başka şeyler de uzayıp büyütmeye başlamıştı. Deborah bir işte çalışıp cebinde kendi anahtarlarını taşıyarak yaşayacak derecede sağlıklı olan Doris Rivera'nın neden diye koğuşunun özlem ve korku dolu insanlarıyla o denli dikkatli ve az konuştuğunu anlamaya başlıyordu şimdi. Doris de gölgesini kıl payı kazandığı şeylerin uzattığını görmüştü. Ve hala dünyanın dimdik duvarlarının karşısında bir cüce kadar küçük kaldığı halde, aralarından çıktığı umut fıkarası hastaların gözünde yaşamdan da büyük bir boyuta sahipti. Koğuşa geri döndüğünde nasıl da sarsılıp altüst olmuştu bu boyut. Bir gün Deborah Fury ile yaptığı yorucu bir seanstan çıktığında koridorda düğüm olmuş gibi görünen bir insan kalabalığı gördü. Kalabalığa yaklaşınca herkesin su altındaki yaratıkları andırırcasına bir ağır çekim görüntüsünde kıvranıp debelendiğini gördü. Düğümün tam ortasında ötekilerin arasında kaybolmuş bir halde Miss Carol duruyordu. Dünyaya bağlanması Miss Carol'a olan bağlılığında hiçbir değişiklik yaratmadığı için Deborah patlamak üzere olduğu kahkahayı tutma zorunluluğunu duydu. Hem kaldıraç hem ağırlık hem de itme kuvveti işlevlerini yapan usta yatak fırlatıcısı iş başındaydı gene. Deborah onun nasıl olup da koğuştan çıktığını merak etti. Miss Carol meydan kavgasının tam ortasında neredeyse hiç kıpırdamadan durup üzerine çullanmış 5 hasta bakıcıyı birbirleriyle kapıştırıyordu. Bir motorun çalışmasını andıran alçak sesli bir hortumuyla da ıslık sesi veren S, Z, Ş, J gibi harflerle dolu açık saçık sözcükleri bol keseden kullanarak atıp tutuyordu. Deborah topluluğun yanından geçerken "Merhaba Miss Carol" diye bu soylu kadından çok hasta bakıcılara laf attı. Miss Carol dikkatini savaşı üzerinde yoğunlaştırmayı bırakıp Deborah'a gülümsedi. "Merhaba Deborah, geri dönmedin değil mi?" "Aa hayır, sadece doktorla görüşmek için geldim. Duyduğuma göre Noel tatilinde eve gitmişsin." "Evet, bu kez daha kolay oldu. Gerçekten eğlendim diyebilirim." Miss Carol'ın şimşekler çakan gözleri yumuşadı. Deborah'la karşı karşıya durup toplumsal kurallara göre davranmaya başladıklarında, duruşundaki katılıkla çevresini kuşatmış 5 adamlık ekibin debelenmesi hafifleyerek yarı gülünç ama gene de garip bir dokunaklılığı olan bir ateşkese dönüştü. "Karla nasıl, onunla hala görüşüyor musun?" "Aa evet, istediği işe girmeyi de başardı." "Hey, Dobshonski'nin erkekler koğuşunda çalışan bir hemşireyle evlendiği doğru mu?" "Evet, bir öğrenciyle evlendi. Ama kız daha öğrenci olduğu için gizlice evlendiler. Bu evliliği kimse bilmiyor henüz." Ve bütün o soğuk su borularını, bütün koğuşlardaki kulakları düşünerek birbirlerine gülümsediler. "Koğuştakiler nasıl?" diye sordu Deborah. "Ah, aşağı yukarı aynı durumda. Dean Miller yarın buradan çıkıp başka bir hastaneye geçecek. Sylvia biraz daha iyi görünüyor ama hala konuşmuyor. Helen da D koğuşuna aramıza döndü biliyorsun." "Yo, bilmiyordum. Ona benden selam söyleyin. Kafasına bir şey fırlatıp kaba sözler söyleyin. Selamın benden geldiğini anlar o zaman." Deborah Miss Carol'a dikkatle baktı. Alçak gönüllü ve iyi yürekli öğretmeninin bu yatak atıcısı ve Katullus uzmanının yüzünde böylesine açık bir biçimde gördüğü acıya dayanmak çok güçtü. "Siz iyi misiniz?" diye sordu. Bundan başka ne söylese onu sıkacağını biliyordu. Miss Carol sanki hep birlikte Deborah'la hiç ilgisi olmayan, büyük ve utanç verici bir toplumsal hataya yol açmışlar gibi özür dileyen bakışlarla çevresindeki adamlara baktı. "Şey," dedi, "gelip gidiyor işte. Size getirmemi istediğiniz bir şey var mı?" Deborah Miss Carol'ın kimseden bir şey istemeyeceğini biliyordu. Ama şifreli olarak bir şeyler istemesini umut ediyordu. Onlarınki gibi bir hastalığa yakalanmış kişilerde çok ender görülen bir şeyi, bir düşünce ve duygu iletişimini paylaşmışlardı. Bir tecrit odasının 5 santim kalınlığındaki kapısının gerisinden özel bir dünyanın çorak alanlarına doğru aykırılan Horasya metinleri Latinceden de güzellikten de öte bir anlam taşımıştı. "Aa yo yo." Deborah otobüsün kalkmak üzere olduğunu ayrımsadı. "Gitmek zorundayım." "Peki öyleyse, güle güle Deborah." "Allah'a ısmarladık." Deborah uzaklaşıp gitti. Miss Carroll'ın bakışları yine sertleşti. Kasları gerildi. Boğuşma ve makine homurtusu yine başladı. Ateşkes sona ermişti. Deborah otobüste giderken Miss Carroll'ı düşünüp hafifçe ürperdi. Bu ölülerden kaçı diriltilebilirdi acaba? D koğuşundaki kadınların kaçı bir gün özgürlüğe kavuşabilecekti? 3 yıl boyunca pek çok yüz gelip gitmiş, birçoğu da kalmıştı. Gidenlerin belki de 1/4'ü başka hastanelere geçmek üzere gitmişti. Kimileri de dışarıda ayakta tedavi gören hastalar olarak bir çeşit yarım yaşam sürdürebilecek kadar iyileşmişti ancak. Kaçı tam anlamıyla dışarıdaydı, canlı ve özgürdü acaba? Parmakla gösterilebilecek kadar azdı böyle kişiler. Deborah titredi. O akşam kitaplarına dönebilmek için kendini epeyce zorlaması gerekecekti. Aylar akıp giderken lise dersleri defterleri doldurmaya başlamıştı. Akıl sağlığı metreler ve saatlerle ölçülüyorsa, öğrenme edimi de okula götürülüp getirilen kilolarca kitapla ölçülüyor demekti. Sanki bir gün dünyada kollarında taşıdığı okul kitaplarının ağırlığı kadar ağırlığı olan bir varlık olabilecekmiş gibi bu kalın kitaplardan gurur duyuyordu Deborah. Kentteki yetiştirme okulu temelde okuma ya da konuşma sorunları olan küçük çocuklara yönelikti. Ama güçlükle sığabildiği küçücük sıralar dışında okula ısınmıştı. Öğretmenlerinin karşısında tedirginlik duymak zorunda kalmayışı, tek başına ve hiçbir erken gelişmişlik sorunu olmadan yoğun bir biçimde çalışabilmesi, ait olmadığı bir sıkıcı birinciler takımının ortasına düşme işi hoşuna gidiyordu. Bir süre sonra öğretmenleri dayanıklılığından ötürü onu övmeye başladılar. Onun düzenli, ciddi ve dirençli bir öğrenci olduğunu söylediklerinde Deborah çok sevindi. Dünya ancak öğleden sonraları odasına dönerken acı veriyordu. Gencecik lise ve üniversite öğrencisi kızlar sallantılı bileziklerini şıngırdatıp kıkır kıkır gülerek otobüslere doluşunca Deborah gene kibirli olmaya özen gösteren ayna delisi, korku dolu, yırtıcı genç kızların dünyasını gözetlerken buluyordu kendini. Onun yenilgiye uğradığı, gerçekte olduğundan çok daha iyi göründüğünü bildiği, gel gelelim dışlanmış kişilerin gözüne gizemli parıltılar saçan bir dünya olarak görünen bir dünyaydı bu. Başını eğip okul eteğiyle kazağına baktı. Dış görünüşü tıpkı onlarınki gibiydi. Ne var ki o gene de bir yabancı, taklit bir öğrenci kızdı. ''Peki ben de bu dünya gibi değil miyim?'' diye sordu Aydet Yuri'den seslenerek. ''Benim de peçem var, ben de gizemliyim.'' ''Ben de ödül veririm, ben de parıltılar saçarım.'' ''Beni, seni çok seven Lactemon'u, senin dostun olan ve birlikte gülüp rahatladığın Entrebe'yi terk edersen bir daha böyle bir ışığın olacak mı hiç?'' Sonra garip bir şey oldu Yuri'de. Yetiştirme okulundaki öğretmenlerinin görüntüleri belirdi ve bu görüntüler Aydet'le konuşmaya başladılar. ''Koro'ya mı katılıyorsunuz yoksa? Sizde mi?'' diye seslendi Deborah öğretmenlerine. ''Tabii ki katılmıyoruz.'' dedi İngilizce öğretmeni. ''Biz senin şu yaratıklarına karşıyız.'' ''Dinle bak.'' dedi matematik öğretmeni Aydet'e. ''Bu kız çok çalışıyor. Ucu sivriltilmiş kurşun kalemler ve geleneklere uygun giysilerle her gün buraya geliyor. Üstelik kavrayışlı, söz dinleyen bir öğrenci ve sınıfta hiçbir zaman akıl hastası gibi davranmıyor.'' Matematikte pek parlak bir öğrenci değil gerçi ama öğrenmek için büyük bir çaba harcıyor. İşte bu kalıcı ve somut bir gerçekliktir. Hiç de bir yıldız yağmuru gibi değil dedi Aydet soğuk bir tavırla. Hiç de gümüş bir kuzgun gibi değil. Bu Yurisi'de övgü için kullanılan bir eğretilemeydi. Aşırı derecedeki süsleme düşkünlüğünden ötürü. Ansızın koronun üyeleri teker teker ara dünyada görünmeye başladılar. Birinin elinde bir trompet, birinin elinde bir keman, birinin elinde bir trompet, birinin elinde de bir tef vardı. Baloya gidiyoruz dediler Deborah'a. Ne balosuna? Büyük baloya. Baloda kimler olacak? Sen de. Balo nerede olacak? 5 kıtada. Hasta ya da sağlıklı dedi İngilizce öğretmeni. Hasta ya da sağlıklı ne olursan ol dans edeceklerden biri de sensin anlasana. Öğretmenler ve koro hep birlikte Yurisi'deki ayrılık sözcüklerini bir kağıda geçirdiler. O eski, çok eski, sen onlardan değilsin sözcüklerini yazdılar. İşte dedi matematik öğretmeni, bütün eski gerçekliğin burada yazılı. Sonra kağıdı parça parça edip rüzgara teslim ettiler. O akşam kilisede Deborah ilahi kitabını paylaştığı kızı bir gazoz içmeye davet etti. Birden rengi uçan genç kız kekelemeye başladı. Öyle ki Deborah hallerini görenlerin onun ahlaka aykırı bir şey söylediğini sanmasından korktu bir an. çok eski bir korkunun geçmişte kalmış küçücük bir kısa doğru yürüyüşe geçen öncü Hristiyan askerlerin görüntüsü oluştu zihninde. Sonra yine görünmez kimliğine sığınıp koro çalışmasının sonuna değin sevecenlik ilahileri okudu. Gene mergenlik sorunu dedi Furi. Hiç değilse bunu atlatabilirsin artık. Ama gerçekten hala zehirli olduğun düşüncesinde misin? Hayır, ama eski şeylerin hepsinden bir çırpıda kurtulmak kolay değil. Her zaman Niganon'uma çok dikkat ettim ve hep başka insanların sahip olduğu temiz, saf şeylere imrendim. Bir anda her şeyi birden farklı biçimde düşünmek çok zor. Ama arkadaşlarım var dedi Furi. Daha çok bir sorun niteliğindeydi bu tümcesi. Bu kasabada onlarla birlikte ilahi söylediğim, akşamları kurslara gittiğim halde beni görmüyorlar. Hiçbir zaman da görmeyecekler. Bunun senin kendi tutumun yüzünden olmadığına emin misin? İnanın bana dedi Deborah sakin bir tavırla. Doğru bu. Mutluluk verici şeyler de oluyor gerçi. Ama hastanedeki bir iki kişiyle olan arkadaşlığım dışında hepsi de çok küçük mutluluklar. Peki nedir bu küçük mutluluklar? Şey, ev sahibim kızının çocuğuna bakıyordu. Torun daha 2 aylık minicik bir bebek. Bir gün dışarı çıkması gerekiyordu. Odama gelip, Deborah ben dönene kadar bebeğe bakar mısın dedi ve sonra çıkıp gitti. 1,5 saat boyunca bebeğin başında oturup onun her zaman yaptığı şeyleri, soluk almayı, soluk vermeyi sürdürmesini ve ben yanında olduğum sürece ölmemesini umut ettim durdum. Bebek niye ölecekti ki? Her şeye rağmen aslında yalnızca benzer görünen bir şeysem, yalnızca derimin altında 1 santimin 1/4 kadar olan derinlikte canlılık varsa, ateşe karşı duyarlıyım belki ama daha derinlerde değilsem, söyle bana annenle babanı seviyor musun? Tabii seviyorum. Peki ya hiçbir zaman öldürmediğin kız kardeşini? Seviyorum, her zaman da sevdim. Ya arkadaşın Carla'yı? Onu da seviyorum. Deborah ağlamaya başladı. Sizi de seviyorum ama gücünüzü de unutmadım. Sayın çürümüş beyin çöpleri koleksiyoncusu. Peki bütün o çürümüş kokuşmuş çöpler olmadan yaşamak nasıl bir şey? Deborah Entrebe'nin gürlemeye başladığını sezdi. Entrebe, Lactemon, Aydet ve Yuri'deki pek çok bölgesinin güzellikleri, kuyu, ceza, koro, sansür ve bütün geçmişe özgü sıkıntılarla iç içe geçip karma karışık, biçimsiz bir yığın mı oluşturacaklardı acaba? Hepsinin yok olması gerekiyor mu? Hepsini üst üste yığarak fırlatıp atacak mıyız? Şimdilik pek yerinde bir değiş tokuş olmaz bu. Anlamıyor musun? Dedi Furi. Önce dünyayı kavramak, tam bir inanç ve bağlılıkla dünyaya kenetlenmek zorundasın. Başka hiç kimseye olmasa bile bana güvenerek, sonra bu bağlılığın sonucunda kazandığın şeylere bakıp bunun yerinde bir değiş tokuş olup olmadığına karar verebilirsin. Peki ya parıldayan şeyler ne olacak? Kara atı üzerinde kapkara görünen Lactemon'u, Entrebe'yi, Aydet'i, hem de tam şimdi formunu koruduğu için bu kadar güzelleşmişken hiç düşünmemem mi gerekiyor? Onları ya da bazı şeyleri İngilizceden daha iyi anlatan yuris sözcükleri bir daha hiç düşünmeyecek miyim? Dünya büyük ve bilgeliğe kucak açan bir yerdir. Hem neden şimdiye kadar hiç Entrebe'nin ya da öteki tanrıların resmini yapmadın? Şey, onlar gizliydi. Dünyaların birbirine karıştırılmasını yasaklayan yasaları biliyorsunuz. Belki de Yuri'nin iyi yanlarını, güzel ve bilge yanlarını dünyayla paylaşmanın zamanı geldi artık. Katkıda bulunmak, bağ kurmak demektir.